Değerli izleyiciler diyelim, izleyicilerimiz diyelim artık. Bu program da belli bir sayıya ulaştı, Odak Suriye. 10. yılına geldik çatışmaların Suriye'de. Bölge dinamikleri ve uluslararası alandaki bu iç çatışmaların dinamiklerine baktığımızda belli bir süre daha bu çatışmanın devam edeceği anlaşılıyor. Ama 10. yılı itibariyle bir duruma bakalım. Ne oldu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde? Bir onu ortaya koyalım. Dolayısıyla buradan ileriye nasıl bakabiliriz? Süreç nasıl gelişir? Onun üzerinde biraz sohbet etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi Nihat Ali Özcan, Kaan Kutlu Ataç ve Serhat Erkmen'le birlikteyim. Bendeniz Mustafa Aydın. Hem Panorama dergisi portalı hem de Güvenlik Portalı için ortak yayın hazırlıyoruz. Sizlerin ilgisiyle bugüne kadar geldi, devam edeceğini umut ediyorum. Daha fazla uzatmadan hemen Serhat Hocam, istersen senle başlayalım. Bize bu 10 yıllık sürecin anahtar noktalarını, değişim, büyüm noktalarını şöyle çok kısa bir yüzeyden, yukarıdan bakarak söyleyebilir misin?
Tabii hocam. Aslında 10 yılda çok fazla şey oldu. O yüzden böyle her türlü detaya girmeden en böyle kritik nokta olarak ele aldıklarımı söyleyeceğim. Bir kere tabii bu sene 10. senesini 15 Mart'ta doldurduk ama 15 Mart'ta aslında ilk duvar yazıları başlamıştı, ilk gösteriler başlamıştı. Yani hani Suriye'de bu savaş dediğimiz şey, evet ilk 15 Mart 2011'deki gelişmelerle tetiklendi ama bu işin böyle silahlı boyut, askeri boyuta falan dönüşmesi malum ilk olarak Haziran 2011'de bir Cisrçığır baskını vardı. Şimdi o dönemi hatırlayanlar için kritik bir şeydi. Neden? İlk de Suriye ordusunun bir askeri, bir büyük bir Suriye ordusu grubunu bu suya düşürdüler ve iş ondan sonra askerileşmeye başladı. Ki biz bir ay sonra Temmuz'da da bugün isim bir sürü isim değiştirdi. En son ismi Suriye Milli Ordusu ama çok uzun süre hala insanların Özgür Suriye Ordusu diye bildiği şey bu. Şimdi bu iki nokta bizim için kritik. Neden? Suriye'deki işte göreli olarak barışçıl halk gösterileriyle başlayan rejimin ise başlangıçta daha az sertlikle, daha sonra sertlik dozajını yükselterek yanıt verdiği olayları bildiğimiz bugünkü Suriye iç savaşına dönüştüren ilk köşe taşları olarak ele alınabilir. Sonra kendi halinde bu genişledi, değişik vilayetlere yayıldı, sertleşti. Sonraki dönüm noktam benim en azından 2012 yılı Temmuz ayı. Bu bizim için de hem Suriye iç savaşı için gene önemli hem de Türkiye için çok önemli. Neden? Esad'ın Suriye'nin kuzeyindeki 3 tane bölgeden çekilip PYD'nin önünü açmasının dönüm noktası bu. Afrin'den, Aynalarab'dan ve Hasepe civarından yani Suriye rejiminin güvenlik varlığını veya idari varlığının önemli bir kısmını çekmesi ve buradaki boşluk PYD tarafından doldurulmuş olması bugün artık Suriye'deki savaş ve Suriye'nin siyasal geleceği konuşulduğunda en önemli faktörlerden birisi olan işte Kuzeydoğu Suriye'deki işte PKK'nın kurduğu ABD'nin desteklediği yapı ne olacak sorusunun en kritik dönüm noktası başta burası. Yani Temmuz 2012. Bir diğeri artık pek konuşulmuyor ama IŞİD vardı hani bir zamanlar. 2013 Nisan yani bu örgütün ortaya çıkması. Evet evveliyatı var Irak'ta, Irak İslam Devleti var, Cezer Kahve'nin grupları var falan ama Suriye İç Savaşı'nın içinde kuruldu bu örgüt. 2013 Nisan dolayısıyla bunu bir köşeye not etmemiz gerekiyor. Çünkü çok büyüdü ve sonra onun yıkılması yeni boşluklar yarattı. Sonra bir başka nokta olarak şunu aldım. Yani bu aralarda tutmalar falan devam ediyor. Yani hiç girmiyorum. 2014 yılı Ekim ayı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de fiziki olarak ve açık bir biçimde olaya en doğrudan müdahalesinin başladığı zaman. Önceden Amerika Birleşik Devletleri yok muydu? Vardı. Bütün ülkeler olduğu gibi vardı ama Ekim 2014'te göstere göstere Amerikan uçaklarının Suriye'de çıktı vurmaya başlaması onun fiziksel dahilinin çok açık hale gelmesine neden oldu. Sonra işte bu süreci faiz yok oldu falan. Sonrasında benim için yine kritik noktalardan birisi bir yıl sonra bu sefer Rusya'nın doğrudan müdahalesi. Daha doğrusu açık müdahalesi. Şimdi doğrudan müdahale lafı belki biraz şey kaçabilir. Bunlar hep burada vardı. Evet. Ama işte o büyük büyük gemilere askeri unsurlarının buluşup da artık Suriye'deki iç savaşa müdahil oluyoruz.
Sahaya askerin, kendi askerini sahaya indirmesi aslında yani.
Açık halde indirmesi. Tabii, öncesinde tabii. Böyle örtül operasyonlar şeklinde. Tabii. Amerikalılar da vardı. Herkes vardı örtül operasyonlar. Fakat burada açıkta müdahale edildi. Sonra 2016 yılı iki tane kritik şey sayacağım. Birisi Fırat Kalkan Operasyonu'nun başlaması. Hem Türk politikası açısından önemli bir husus. Hem de Suriye'nin kuzeyindeki dengeleri değiştirmesi açısından önemli bir husus. Orada işte IŞİD'in gerilemeye başlaması, PKK'nın, PYD'nin büyük bölgeleri birleştirmesinin önüne geçmesi, Suriye ordusunun ilerlemesine olanak tanıması gibi bir sürü faktörü tetikleyen bir operasyondu. Ağustos 2016 Fırat Kalkanı. Hemen birkaç ay sonrasında Halep'in rejimin kontrolüne geçmesi. Yani bu aslında Suriye'deki iç savaşın kaderini en büyük ölçüde değiştiren şeylerden birisi oldu. Rejim Rusya'nın desteğiyle Halep'i aldı. Tam kontrolü sağ, en azından merkezde. 3-4 noktam daha kaldı, sonra duracağım. 2017 Astana Anlaşmaları ve Soçi ve Astana süreçlerinin başlamasıydı. Bu benim için neyi ifade ediyordum? O zamana kadar ki hem siyasal süreçlerin yönlendirilmesi, işte muhalefeti belli bir yerde toplayan, rejim bir tarafa koyan, onların yeni planı atıldı. Türkiye, İran ve Rusya'nın ülkenin belli kritik noktalarında artık çok net sonuç getiren müdahalelerde bulunduğu bir süreçte 2017 Astana bir şey daha ödü. Onu da unutmamak gerekiyor. Rejimin çatışmada İbre'yi tamamen lehine dönüştürdüğünün önüm noktasına bastı. Yani sonrasında muhaliflerin kontrol ettiği bölgeleri teker teker almaya başladı. 2017'deki bu Astana süreci. İşte güneyde Dera'da ne bileyim işte Şam yakınındaki banliyölerde falan Haman'ın bir belli kısımlarını Humus'ta yani rejimin stratejik gördüğü noktalar nerelerse aslında bu Astana'dan sonra kontrol altına alınmaya başladı. Ekim 2017 o da IŞİD'in PYD tarafından Rakka'dan çıkarılması. Yani aslında bugün Kuzey Suriye'nin kuzeydoğusunda gördüğünüz şeyin ana hatlarının belirlendiği dönem gibi söyleyebiliriz. Sonrasında tabii üç tane daha önemli şey var. Bazıları daha az önemli, bazıları çok önemli. Birisi 2018'in başındaki Zeytin Dalı Operasyonu PYD'yi tamamen Kuzeybatı'dan attı. Onun öncesinde vardı hatırlarsınız. Yani bir takım büyük gruplar var orada Türkiye'ye saldıran ama onun içinde asıl varlığı ortadan kaldırıldı. Sonra yine 2019 yılında IŞİD'in tamamen Deresur'dan da çıkarılması, rejimin o bölgelere ilerlemesi, bu önemli bir dönüm noktası ve arda arda gelen İdlib operasyonlarıyla Barış Pınarı'na geldi. Şimdi bütün bu sürece baktığımız zaman arada gözden kaçırdığımız, belki birebir doğrudan bu noktaya almadığımız şeyler var ama bunları seçerken şunu yaptım. Bu bir iç savaş sonuçta genel stratejik dengeleri etkileyen küçük açıları nelerdi? İki, siyasal süreci etkileyen, bugünkü siyasal problemleri etkileyen meseleler nelerdi? Üçüncüsü de neredeyse 2014 yılının sonlarına doğru yok olmak üzere ya da Suriye'nin böyle Laskiye civarında küçücük bir yerde kontrolünü devam ettireceği düşünülen rejimin nasıl bugün ülkenin tekrar 1/3'ünü kontrol altına aldığını gösteren önemli köşe taşları bunlardı. Ben burada durayım. Siz sözü dinler hocalarım.
Harika. Güzel köşe taşları. Şöyle görüyorum ben buradan bakınca aslında 3 ayrı dönem var gibi. İç savaşın içeride sürdüğü dönem. Tabii dış müdahaleler en başından işin içinde var ama aşağı yukarı 2014'e kadar olan dönem, 2010-14 arası bir içerideki iç savaş dönemi, yerel güçlerin savaşı mücadelesi. 2014-16 konunun uluslararasılaşması, yani daha doğrusu uluslararası aktörlerin fiilen sahaya inmeleri, asker indirmeleri dönemi. Amerika, Rusya, ardından Türkiye. Ondan sonraki dönem aslında barış arayışları dönemi diyebiliriz. Yani yine çatışma, savaş devam ediyor ama bir tarafta Cenevre süreci, bir tarafta işte Soçi, Astana süreci vesaire. Bu arada sahada çatışmanın olduğu dönem. Ve sen söylemedin aslında Şubat-Mart 2020 İdlib'deki son büyük ciddi çatışmaların olduğu dönem. O günden bugüne de aslında bir durağanlık var şu anda. Yani bir sahada, tabii sahada solda küçük büyük operasyonlar, çatışmalar vesaireler oluyor ama büyük anlamda baktığınızda sahada bir durağanlık var. Bunun devam edip etmeyeceğini veya buradan başka bir yere evrilip evrilmeyeceğini ayrıca konuşacağız. İsterseniz diğer arkadaşlarımızla bu ana hatlar üzerinde bir genel değerlendirme bize yaparlarsa, kendileri nasıl görüyorlar meseleyi, bir onu anlayalım, ondan ilerleyelim. Nihat Ali, senden başlayayım mı?
Tamam. Şöyle, 2011'de ayaklanma başladı. Şimdi biz daha doğrusu bir sokak gösterileri bir süre sonra ayaklanmaya, ardından iç savaşa dönüştü. Şimdi bunun dört tane temel parametresine bakarak
değerlendirdim. Bunun kitabı farklı bölümleri diye okuyorum ben.
O biraz hızlı bir geçiş oldu. Bununla tabii niye böyle oldu, nasıl bakmak lazım dediğin zaman dört tane temel şey var, alan var üzerine odaklanmamız gereken. Tabii bunlardan bir tanesi bir iç savaşın ya da sivil savaş. Bir defa şunu söylemek lazım. Bir iç savaş ya da sivil savaş uzun ömürlü bir iştir. Yani öyle başladı mı, başlatırsanız bunun böyle kısa zamanda falan bitmez.
Bunun literatürde şeyi var değil mi? Kaan, sen yazmıştın diye hatırlıyorum. Bu bir iç savaşların bir döngüsü var değil mi? Ortalama bir galiba 15 yıl mı sürüyor? Öyle bir şey vardı, yanlış mı hatırlıyorum?
Ben yazmadım fakat böyle bir döngüyü doğru hatırlıyorsunuz hocam.
Tamam. Yani
döngüyü doğru hatırlıyorsunuz.
İstiyorum çünkü sen bunları konuşuyorsun.
Şimdi şöyle, tabii bunun dört tane temel faktöre bakarak değerlendiriyoruz. Yani bu neden oldu, nere oldu, nereye doğru gider diye. Bunun birisi motivasyon. Şimdi Suriye İç Savaşı'nın, yani motivasyon tabii biliyorsunuz dip sebeplerle ilgili bir iş. O gün ortaya çıkan bir konu değil. Dolayısıyla bu tabiri Dünya Savaşı öncesinde gidip bir dolanmak gerekiyor dip sebeplere baktığınızda. Şimdi bunun içerisinde etnik nedenler var, dini nedenler var, mezhepsel nedenler var. Yani buradaki en önemli tabii ki sosyal ekonomik nedenler var. Yani nitekim hatırlarsınız Dünya Bankası yazdığı bir raporda Suriye İç Savaşı'nın işte tetikleyici böyle erken haber verici gelişmesinin 2006'daki kıtlıkla daha doğrusu iklim değişikliğine bağlı işlerle ilgili olduğunu falan iddia etti ya da söyledi. Abi, böyle bir argümanı var, ortaya koydu. Motivasyon, yani etnik, dini, mezhepsel, ekonomik, sosyal motivasyon. İkinci neden tabii coğrafya. Yani coğrafyadan kastımız sadece fiziki manada bir coğrafya değil. Yani sonuçta bunun işte hem nüfusla ilgili, sosyal ekonomik coğrafyasıyla da ilgili bir iş. Yani biraz önce Serhat da söyledi. Suriye'yi konuşurken Irak'ı kenarda bırakmak ya da Lübnan'ı ya da Ürdün'ü ya da Türkiye'yi kenarda bırakmanız mümkün değil. Yani bir de bu şey boyutu var yani. İnsani coğrafya açısından baktığınızda da bir boyutu var. Tabii üçüncüsü teknolojideki gelişmeler. Yani iç savaşın böyle bu kadar farklı boyutlar ve nitelikler, karakter kazanmasında şüphesiz ki bu teknolojinin, yani bu teknoloji sadece silah teknolojisi değil, sosyal medya iletişim, bütün onlarla farklı bir yere geldi ve karakter kazanarak devam ediyor. Ve sonunda tabii dış destekler. Bütün veya dışarıdan müdahil olanlar. Şimdi bu dördüne baktığınızda motivasyon zaman içerisinde değişmiş. Başlangıçta temel fişekleyen neden, hani görünen neden demokrasi gibi falan olmuş ama sonra işte biliyorsunuz etnik, dini, mezhepsel, hatta bir mezhebin kendi içinde farklı çatışmalara dönüşmüş. Yine işte birdenbire Esad'ı devirmeden bir bağımsız bir Kürt entitesini ortaya çıkarmaya dönüşmüş. Ya da işte DAEŞ meselesi de olduğu gibi DAEŞ'te diğer ayrışan bir takım yeni yok, yumuşak, sert, daha radikal bir sürü gruplar ortaya çıkarmış kendi içerisinde dönemsel olarak. Yine coğrafya açısından baktığınızda bölgedeki zayıf ülkelerin ya da işte şey olmuş, söyleyin göçmüş durumdaki olan Irak gibi ülkelerin buraya yaptığı bir etki var yani sonuçta. Onu da ortaya çıkardı. Fırsat alanları var. Ve dış müdahale var. Şimdi bütün bu parametreler ışığında bu gelişmeler nereye doğru gidiyor derseniz, yani bugünkü tabloyu önünüze koyduğunuz zaman resmi, çok fazla bir şey ifade, aslında her şeyi ifade etmekten uzak bugünkü gördüğümüz harita ama bize bir iki şey söylüyor. Şunu söylüyor. Bir, şu andan itibaren Suriye'de stratejik düzeyde bir değişikliğe yol açacak tarafların tek birinin elinde bir parametre yok artık. Yani şu taraflardan bu elindeki şu aygıtı kullanırsa buradaki stratejik bir sonuç uyurur diye bir şey yok. Şimdi hukuk kim ne derse desin Esad'dan yana. Çünkü sonuçta uluslararası hukuka göre hala o Suriye'nin Birleşmiş Milletler'de böyle uluslararası hukuka göre şu anda şeyi, sen söyle, egemen gücü elinde tutuyor. Şimdi coğrafyalar açısından da bakarsanız, yani burada şimdi üç tane şey, temel birbirinden karakteristik olarak farklı coğrafya var. Yani siyasi içini siyasi aktörlerle birlikte ele aldığınızda. Birisi PYD'nin elinde tuttuğu bölge. Bu biraz farklı işte tartışmaları beraberinde getiriyor. Bir kısmı Türkiye'nin elinde tuttuğu bölge var. Esad'ın var. Bir de tabii şey, şeydeki İdlib var. Daha statüsü veya kimin kontrolünde olduğu konusu muğlak ve tartışmalı olan bir bölge. Şimdi bu dört bölgenin hiçbirisi, yani Esad biraz daha avantajlı gözüküyor. Ama Suriye'nin geleceğini tek başına belirleyici bir aktör olma durumunda değil. Şimdi bu bütün bu 11 sene sonra geldiğimiz nokta şu. Suriye meselesi artık bir Suriye meselesi değil. Suriye meselesi Amerika'nın İran'la ilişkilerinde, İran'ın Hizbullah ve İsrail'le ilişkilerinde, Rusya'nın Amerika'yla ilişkilerinde, Türkiye'nin İran ve Rusya ve Amerika'yla ilişkilerinde ve işte diğer Avrupa Birliği'nin İdlib üzerinden ya da diğer konular üzerinden bu mücadelenin sürdürüldüğü bir yere geldi. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki süreci değerlendirirken bu ilişkileri ya da gerilimleri göz ardı ederek bir Suriye'nin geleceğine dair bir okuma yapmak çok mümkün gözükmüyor. Son olarak da senin de söylediğin gibi hani çatışmaların bir mamül hayat şeyi vardır, seyri. Yani önce bir çatışma vardır, her zaman vardır ama şiddete dönüşür. Sonra şiddet yükselir, tepe yapar. Sonra bir müddet plato yapar. Gider. Plato sonra yavaş yavaş şey hız kaybetmeye başlar. Şimdi şu andaki geldiğimiz nokta 11. sene sonra, evet şu anda plato yavaş yavaş çatış şey şiddet temposunu düşürüyor. Ama bu sorunun bittiği anlamına gelmiyor. Yani böyle bir bu kadar büyük insan kaybına, göçe, bu kadar büyük ekonomik, sosyal, psikolojik, demografik değişikliğe yol açmış bir hadise herhalde en az 2-3 nesil etkisini her alanda hissettirecektir. Az veya da çok. Bu yüzden şu anda o platodan aşağıya doğru şiddet olgusunda rakamsal istatistik olarak düşüş var. Taraflar yoruldular, iddialarını gerçekleştiremeyeceklerini gördüler şiddet kullanarak. Artık daha fazla bundan sonra hani nasıl barışalım tartışmalar olacak. Bir günde de olmayacak tabii ki bu süreç. Ama daha uzun yıllar bu mevcut tabloyu seyretmeye, masada bazı kağıtlar imzalansa bile sahada bunun etkilerini görmeye, sadece Suriye'nin içinde değil tabii, çevresindekiler de da, Irak'ta, Türkiye'de, Lübnan'da, öbür tarafta Ürdün'de falan baktığında görmeye devam edeceğiz.
Evet, çok güzel. Başka örnekler de tabii bunları teyit ediyor. Yani elimizde şu anda hemen Afganistan örneği var. Yıllardır bir birden çok farklı türde savaşın gittiği, bir tarafta iç savaş, bir tarafta uluslararası çatışma boyutunun olduğu bir dinamik işliyor ve bir türlü sonu gelmiyor. İşte orada da yine görüşmelerin yapıldığı bir dönemdeyiz. Belki orada da platodayız. Irak örneği ortada. 2003'teki işgalden sonra adı konmasa bile bir iç savaş elbette yaşandı. Yemen'i izliyoruz şu anda ve geçmişteki diğer başka örnekler de var. Bölgede Lübnan tecrübesi var. Hala bugün Lübnan iç savaşının üzerinden bunca yıl geçti. Hala etkileri iç siyasi dinamiklerde, dış dinamiklerin bakışında görüyoruz. Dolayısıyla burada da herhalde yaşayacağız. Kaan Hocam, senin genel değerlendirmelerini alayım ve mümkünse bir de üstüne hani odaklayacaksak eğer, böyle biraz istihbarat, biraz askeri boyutlarını öne çıkartmaya çalışarak bu son 10 yıla bakabilirsen daha çok sevinirim.
Yani belki şöyle bakmak gerekir hocam. Geçen bu hafta içerisinde Suriye'de son görev yapan, yani Şam'da toprağa ayağı basan son Amerikan Büyükelçisi'nin bir 10 yılla ilgili değerlendirmesi çıktı. Bir röportajı çıktı. O çok önemli. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor Ford'un ifadesiyle eski Şam Büyükelçisi'nin. Biz diyor Suriye halkını diyor tanımamışız diyor. Şimdi küresel güç iddiasında olacaksınız. Bu aslında herkes için geçerli. Yani bu bölge ve bölge dışı aktörlerin başkentleri için ifade, aslında Büyükelçinin ifadesini ona dağıtmak istiyorum. Yani herkes Suriye'de bir ülkesel bazda söylüyorum herkes derken, Suriye'de bir faaliyete girdiği zaman neyle karşılaşacağı konusunda ciddi bilgi eksikliğiyle girdiğini ortaya çıkarttı. Yani bu Ankara için geçerli, Tahran için geçerli, yani Tel Aviv için geçerli, Moskova, Washington, Londra, Paris, Berlin, Amman, herkeste bir ciddi anlamda bir negatif etkisi oldu bölgeyi tanımamayla ilgili. Şimdi küreselleşme konuşuyoruz, bilgi akışını konuşuyoruz, her şeye ulaşmayla ilgili teknolojik anlamda bir sorun olmadığını kabul ediyoruz. Ve fakat çatışma alanları ile ilgili, karar verme mekanizmalarıyla ilgili sürece geldiğimizde bir türlü bölgeyi tanımadığımızı ifade etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi benim açımdan Suriye meselesine bakınca, özellikle sizin sorunuz çerçevesinde, yani güvenlikle ilgili alana baktığım zaman öğrenilen dersler diye bir şey çıkartmıştım ben programa hazırlanırken. Yani 10 yıl bize ne öğretti, ne elimizde var diye. Güvenlik boyutunun askeri ve istihbari boyuta biraz baktığımda ilk karşıma çıkan sonuç, sahada günlük düzeyde operasyonel yeteneklerin hızla değiştiği bir savaş durumuyla karşı karşıyayız. Öyle gözüküyor Suriye'de. Bunun da ne anlatmak istiyorum? İşbirliklerinin ve ittifak yapılarının ne olduğu konusunun anlık değiştiği, cari bilgilerle değiştiği bir durumla karşı karşıyayız. Yani çok kaba bir portre çizmek gerekirse, işte Şam ve etrafındakiler, yani Esad rejiminin Tahran ve Moskova ile olan ilişkilerine bakıyoruz. Ya da çok geleneksel bir yaklaşımla Nusayri yapısıyla, yani dini çerçeveden, Nusayri yapısıyla Sünni yapı arasında ya da Hristiyan arasındaki ilişkilerde Şam merkezine bakıyoruz. Ama ortalık gene dağılıyor. Nusayrilerden muhalif savaşçılar çıkıyor, siyasetçiler çıkıyor. Hristiyanlardan iki tarafa çıkıyor. Sünnilerden Şam merkezine yakın olanlar var, muhalif olanlar var. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz, mesela İran güçleriyle, İran milisleriyle Moskova'nın desteklediği Suriye askeri yapısı içerisinde çatışmalar çıkıyor. Bölge iddiaları ile ilgili. Şimdi temeline bakıyorsunuz, kara paradan tutun, savaşın, iç savaşın getirdiği savaş lordlarının, o ekonomik, kara ekonomik yapının kendi içerisinde döngüsüne bakıyorsunuz, işler birdenbire başka bir boyuta geliyor. Kuzey tarafına çıkıyorsunuz, Türkiye'nin, yani Serhat Hocam ifade ettiği o bölgelenme ile ilgili yapıda, orada da bambaşka bir süreç çıkıyor. Şimdi öğrenilen dersler konusunda, özellikle Türkiye'ye odaklanmak gerekirse, Türkiye en azından şunu öğrenmiş gözüküyor. Irak'taki 36 yıllık sürecin sonunda yüklü miktarda, kuvvetli miktarda bir askeri yapıyı sahada tutma becerisiyle ilgili çok ağır bedeller ödemek kaydıyla bir tecrübe kazandı. Bu tecrübesini Türkiye sivil otoriteyle de idame ettirmeye çalışıyor bölgede. Daha da ilginci, işte istihbarat konusuna gelince, belki bunu notlarını topladım, bir data seti oluşturmaya çalışıyorum. Türkiye, bunu sizle de paylaşmıştım, bir targeted killing konusunda muazzam bir know-how elde etti. Bu çok önemli bir gelişme. Yani 21. yüzyıldaki bizi devam ettirebilecek bir süreç olursa, iç savaşlar, bölgesel savaşlarla ilgili, bu hedef öldürmelerle ilgili, yani sizin hasmınız olan yapının liderlik yapısını elimine etmeyle ilgili tecrübe konusunda Türkiye hem teknolojik anlamda hem sahada uygulama anlamında, yani icra etme anlamında çok ciddi bir bilgi birikimi kazandı. Bu çok önemli. Özellikle Türkiye'nin milli güvenlik tehdidi olarak gördüğü terör grubuna yönelik faaliyetleri önemli. Diğer açıdan baktığımda işte bu vekalet savaşlarının askeri boyutuna belki önem vermek gerekir. Çok ciddi bir spillover etkisini gördük. Türkiye açısından ifade etmeye çalışıyorum. Bölgede eğittiği, donattığı lokal yapıyı Türkiye kendi çıkarları için ve çatışma ortamlarında kullanabilmek düzeyinde Kafkaslardan Mağrip'e kadar, Libya'ya kadar, yani dağlık alanda çok çetrefilli bir dağlık coğrafyadan çok çetrefilli başka bir çöl coğrafyasında operasyona götürme yeteneği kazandı Türkiye. Bu birdenbire bakıyorsunuz yani Şam'dan bir spillover etkisiyle Kafkas dağlarından yani Libya çöllerine kadar bir alanda lokal unsurları kullanabiliyor Türkiye. Şimdi bunun doğru ve yanlışlığından ziyade ben operatif anlamdaki kazancına odaklanmak istiyorum. Bu çok önemli bir gelişme Türkiye için. Diğer bir konu Suriye İç Savaşı'nın Türkiye'ye öğrettiği ve know-how anlamında kullanabileceği bir yapı. Bunu da sizle paylaşmıştık bir yazıda. Türkiye belki tarihinde ilk defa, modern tarihte ilk defa NATO üzerinde başkalarının kullandığı, başkalarının kaleme aldığı doktriner düzeydeki çalışmaların ötesine geçerek belki ilk defa Brüksel'de bir know-how sunma yetkisine, bir yeteneğine kavuşmuş gözüküyor. Bu da nedir? Modern savaşların, geleceğin savaşları nasıl şekilleneceğine dair NATO içerisinde Amerika dışındaki en kuvvetli saha tecrübesine sahip ve teknolojiyi de bu anlamda kullanabilme yeteneğine sahip bir ülke olarak ortaya çıktı. Tarihin en uzun ittifak yapısı içerisinde Türkiye, Brüksel'de artık örneğin drone savaşlarının, işte İHA-SİHA süreçlerinin, sahadaki özel operasyon yeteneklerinin ki literatür işte gri saha diye tabir edilen bölgede faaliyet gösterme yeteneği Türkiye gerçekten çok önemli bir bilgi birikimi sağlıyor ve bunu uyguluyor Türkiye. Bütün aksaklıklarına, bütün problemlerine rağmen. Bunlar Türkiye açısından olumlu yönler. Şimdi olumsuz yöne geldiğinde, çıkarılan derslerle ilgili sürece geldiğinde en önemli konu Türkiye'nin Suriye'de hava sahasını ister tırnak içerisinde formal ittifak yapısı içerisinde olduğu Amerika destekli PYD'nin kontrolündeki alanda isterse Astana ve Soçi süreciyle beraber güvenlik alanı oluşturduğu her zaman hasım olan tarihsel süreçte Moskova ile ilgili hava sahasını kullanamaması. Şimdi demek ki orada bir başka bir boyut devreye giriyor. Yani hem istihbari anlamda hem askeri anlamda hava sahasını Türkiye kullanamıyor. Bu önemli bir parametre bana göre Suriye İç Savaşı'nın Türkiye öğretti. Diğer bir konu bir başka büyükelçiden atıfla görev süresi uzatılan ve Cumhurbaşkanlığına danışman olarak atanan Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler nezdindeki Türkiye daimi temsilcisi yaklaşık 2 hafta önce yaptığı bir Birleşmiş Milletler'de bir konuşma. İlk defa bu kadar üst düzeyde bir Türk bürokratı Suriye ile ilgili bir tespitte bulundu. Bürokrat düzeyinde. Biz dedi kabaca işte 5 milyonu Türkiye içerisinde, 4 milyonu da Türkiye'nin Kuzey Suriye'de kontrol ettiği alanda yaklaşık 9 milyon Suriyelinin dedi yani hayat idamesini sağlıyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Biz bunları telaffuz etmiştik sizin programlarınızda. Hocalarım da zaten bu konuda yani çok bilgililer. Şimdi savaş öncesi 22 milyon nüfusu olduğu ifade edilen bir ülkenin bu kadar uzun süre 9 milyon nüfusunu kontrol etmek, yani bunun yarısı, yemesi, yani, içmesi, okuluyor. Yani inanılmaz bir rakam. Şimdi Türkiye'nin bölgeyle ilgili gelişmelerine baktığımızda, öğrenilen dersler konusunda, Türkiye'nin ideolojisini, hayat tarzını, işte bu hani Soğuk Savaş Grand Stratejisi'nde öğrendiğimiz Amerikan hayat tarzını dünyaya yayma çerçevesi. Şimdi Türkiye'nin bir hayat tarzı, bir ideolojisi, bir kültürel bakışı varsa kontrol ettiği bölgede bunu çok ciddi şekilde uyguladığını görüyoruz. Nereden anlıyoruz bunu? Özellikle Batı'da Türkiye yönelik eleştirilerin önemli bir kısmı Türkiye'nin bu bölgede, kontrol ettiği bölgede eğitimden sağlığa, ekonomiye, hayatın her alanına dair çok ciddi şekilde bir nüfuz alanı yarattığını görüyoruz. Yani Türk lirasının kullanılmasından, Türkçenin kullanılmasından, yani bölgeyle ilgili örneğin bir karakol açılışı oluyor, bir hastane açılışı oluyor. Türkiye destekli, Türkiye'nin finansıyla yapılan. Yani Türkçeyi görüyorsunuz, Arapçayı görüyorsunuz. Yani Türk bayrağını görüyorsunuz, muhalif üç yıldızlı Suriye bayrağını görüyorsunuz. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Diğer önemli bir konu, öğrenilen dersler konusunda desentralizasyonun, yani Nihat Hocam'ın söylediği o dörtlü yapının, İdlib'i belki başka çevreden görmek gerekir ama üç yapının, bunun birisi Şam rejim bölgesi, Kuzey Suriye bölgesi ve Amerikan destekli bölge. Şimdi bunlara baktığınızda geleceğe dair nasıl bir okuma, son cümle olarak onu ifade edeyim hocam, ben ne görüyorum benim açımdan. Bu desentralizasyonun getirdiği sürecin toparlanabilmesinin teknik olarak çok uzun zaman alacağı gözüküyor. Yani Türkiye'nin yaptığı yatırımları, askeri, siyasi, ekonomik, bir anda çekmesi mümkün değil. Bir alanı kontrol ediyorsunuz. İki, sinirli olun ifadesiyle zaten geçişkenlik kalmadı. Yani sınır bir zar gibi, Türk-Suriye sınırı, kendi kontrol bölgesiyle bir zar gibi. 9 milyon insanın bu kadar büyük sorumluluğunu Türkiye ne kadar götürebilir? Ve bunu bir leverage olarak Batı'yla ya da Moskova'yla ya da Tahran'la olan ilişkilerini, bölgesel ilişkilerini, tabii şeylere hemen hemen hiç değinmedik. Yani bunun bir Arap boyutu var. Arap başkentleriyle ilgili boyutları var. Yani Türkiye sadece Batı'yla karşılaşmıyor ya da rejimle, İran'la karşılaşmıyor. Yani bunun bir Mısır'ı var. Bir İsrail boyutu var. Yani İsrail boyutu bambaşka bir çerçeve çizdi. Onu
konuşuyoruz, evet.
Dolayısıyla benim görebildiğim bu desentralizasyonun Türkiye'ye çok ciddi bir maliyet getirici gelecek dönemde. Türk dış politikasında bu önemli bir yük olarak getirecek deyip sözü bırakayım hocam.
Buyurun. Orada onu biraz daha deşeriz birazdan. Bu arada fark etmişsinizdir, izleyicilerimiz de fark etmiştir. Nihat Ali Hoca kayboldu. Teknolojinin bu boyutunu kullanırken daha basit boyutlarını göz ardı ediyoruz belki. Elektrik kesintisi yaşanıyormuş bulunduğu bölgede. Dolayısıyla bilgisayar kullanımı aksamış durumda. Eğer çözülürse tekrar bize bağlanacak. Biz devam edelim. Serhan Hocam, sen aslında ben seni bazen daha dar gruplarda veya işin uzmanı olan insanlarla yapılan konuşmalarda dinlediğimde böyle bazen ağzım açık kalıyor. Çünkü bölgeye de gidip gelip Suriye'deki minik minik grupları şu gün şu adamlar bir beraberdi, ertesi gün şu ayrıldı, şu oldu, bu oldu diye hiç kimsenin, biraz önce Kaan'ın da bahsettiği gibi, çok rahat takip etmemizin mümkün olmadığı küçük küçük grupları çok yakından da takip ettin. Yani aslında sana bir de yine bizim konuşmalarımızda ortaya çıkıyordu, sen çok vurguluyordun bu işin bir de ekonomik boyutu var diye. Bu iki boyuta girmeni isteyeceğim. Yani bu son 10 yılda yaşananlar Suriye'de, bu küçük gruplaşmalar, etnik, mezhepsel, dinsel, sosyoekonomik ama bir sürü farklı çatışma grubunu, dinamiklerini doğurdu. Ne tür ana eksenler var orada Suriye'nin içinde? Dışarıdaki müdahaleleri bir kenara bırakalım. İçeride ne tür ana eksenler var? Hala varlığını sürdüren. Bir de bu işin ekonomi politiği nasıl? Yani kim, nereden, neyi kazanıyor? Çok enteresan. Mesela geçen gün yine bir haber vardı. Bütün birbiriyle çatışıyormuş gibi gözüken gruplar. Şimdi PYD'nin kontrolündeki bölgeden çıkarılan petrol, Türkiye'nin kontrolündeki bölgede ve Suriye'nin rejimin kontrolündeki bölgede rafine edilerek dışarıya satılıyor falan. Yani dolayısıyla
İdlib'e gidiyor.
Yani enteresan bir kendi ekonomi politiği var Suriye'nin. Bunu dışarıdan görmediğimiz günlük hayatta. Bunları bir sen birbirine bağlarsan çok sevineceğim.
Peki. Birinci sorunuzdan başlayayım. Bundan 10-15 yıl sonra dönüp de ya bu 2011'de geri dönebilseydik ne yapardım? Ne yapardık sorusunu birisi bana sorsa şunu söylerdim herhalde. Biraz daha defansif yaklaşırdım olaya başlayabilirsin. Çünkü ofansif yaklaşmanın kısa vadede sonuç getirememesinin en önemli sonuçlarından bir tanesi kontrol edemeyeceğiniz kadar karmaşık bir denginin, karmaşık bir sürecin kapılarını açmak. Şimdi evet, işim kayboldu gitti. Yani aslında yer altına indi. Düşüncesi falan yok olmadı. O bir hareketti, yükseldi, yenildi. Şimdi onun direğe kalanlarının bir kısmı Suriye'de Irak'ların altına gitti. Fakat bu renk silinmiş değil. Fakat başka bir sürü şey var. Şimdi, mesela Suriye'de baktığınız zaman Kuzeydoğu'da PKK hiç olmadığı kadar güçlendi ama PKK ile aynı ideolojiyi paylaşmasa da siyasal hedefleri açısından çok farklı düşmeyecek. Yani Suriye'nin kuzeydoğusunda bir federal bölge oluşturmak ve kademi merkeziyetçi bir siyaset izlemek niyetinde olan, hedefinde olan başka diğer Kürt oluşumları da olmayacak. 2010 yıl öncesinde bunların bu siyasi fikirleri hayal bile dinlemeyecek kadar büyük şeylerdi. Ütopik şeyler. Diğer tarafa baktığımız zaman, yani genelde muhalefet olarak adlandırılan tarafa baktığımız zaman, muhalefetin o kadar ayrı renkleri var ki kendi içerisinde, bunların arasındaki geçişkenliği yakalayabilmek bile kolay değil. Yani şöyle söyleyeyim en basitinden, ılımlı selefilerle radikal selefiler arasındaki ayrımdan çıkan çatışmada yüzlerce kişi oluyor. Bir dakika, ihvancılar falan değil.
Bakın, selefilerin kendi
milliyetçileri de değil.
Kendi grup.
Ilımlı selefilerle radikal, hangi radikal selefiler? El-Kaide'ye yakın olanlarla daha az yakın olanlar. IŞİD, IŞİD bu denklemde yok. Şimdi öyle bir hale gelmiş durumda. Çok basit şöyle tanımlayayım. İdlib. Sizin az önce belirttiğiniz gibi hocam 2020'den beri orada bir şey oluştu. Sükunet durumu oluştu. Bu sükunet durumunda orada neyin büyüdüğünü çok kişi konuşmuyor. Ama şöyle söyleyeyim. Orada Kaide'nin hakim olmaması için panzehir olarak ileri sürülen şey Kaide'nin içinden çıkmış başka bir şey. Bugün HTC'de konuşulan yapıdan bahsediyoruz. Bunun bulunduğu ortamda neyin büyümesini bekliyor insanlar ben bilmiyorum. Yani geriye dönüp baktığınız zaman bu soru için belirtme evet dedik. Bizim için çetrefilli yaklaşıyorlar ama sınırın 20 kilometre ötesinde özel askeri şirket gibi hareket eden ve radikal selefi bir takım gruplara askeri eğitim veren her türlü silah ve ortam silahı her türlü ortamda kullanma eğitimini veren bir grubun rahatlıkla yaşayabildiği bir ortamda istikrar beklemez. Yani ne söyleyeyim bunu. Böyle bir ortam bugün hiç aklımıza bile gelmeyen bir şey ama 20 yıl sonra bambaşka tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğimiz bir ortam. Ya da yine çok konuşmuyoruz ama PKK'nın PYD'nin kontrolündeki bölgede 60 bin insandan fazla kişinin El-Hol denilen bir kampta kadınların ve çocukların bulunduğu bir ortamda radikalleşmenin tam bir yuvası haline gelmiş o ortamdan çıkan insanların orada çünkü bir süre sonra kalamayacaklar. Çevreye dağılmasıyla ortaya çıkacak tehdit şu anda kimse konuşmuyor ve kestiremiyor. Ben de kestiremediğimden konuşuyorum. Dolayısıyla Suriye'de bu iç savaşın kazıyıp ortaya çıkardığı şeyden bir tanesi belki PKK'nın ideolojik çizgisinin kendisine bir devletlik arayışına yapmış olduğu önemli bir katkı ve bunun yarattığı bir tehdit buna hiç şüphe yok. Bu birinci tehdit en azından Türkiye açısından baktığımız zaman. Bu birinci derecede son derece önemli bir konu. Ama sadece bunu ortaya çıkarmadık. Öyle yeni faktörler çıkardı ki kontrolsüz alanlar ve bu kontrolsüz alanlarda büyüyen şeyler bunu çoğu kişi kestiremiyor. Az önce Kaan Hocam da bahsetti mesela Türkiye'nin operatif anlamda bazı grupları kullanılmasına. Buna ilişkin çok eleştiri geliyor ama hoş olmayacak bir tabir olacağını da biliyorum. Kabul ederek söylüyorum. Ama insanların bunları düşünmesi gerekiyor. O kadar dar bir alanda neredeyse sıfır altyapıyla milyonlarca insanı bu kadar küçük bir alana sıkıştırdığınızda bunların ne iş yapmasını bekliyorlar? Yani tarım mümkün değil. Sanayi yok. Hizmet sektörü yok. Buradan ne çıkar? Yani buradan silahlardan çıkar. Başka bir şey çıkar. Bunun ortaya çıkarabileceği her türlü motivasyon da bunların geleceğiyle alakalı. Dolayısıyla kazındığı zaman ortaya çıkan şeyden hiç kimse memnun kalmadı. O yüzden ben başlangıçta olsaydı daha defansif, çok gerekli durumlarda cerrahi müdahaleler yapmanın ötesine geçmemenin daha geçmişte mantıklı olduğunu düşündük. Şimdi herkes öyle bir şeyin içerisine girdi ki sadece Türkiye değil, bütün bölge ülkeleri, hatta uluslararası güçler devam ettirmekten başka bir şansı kalmadı. Durduğu yerde düşecek çünkü. Böyle bir duruma biraz oturuyoruz. Ekonomik boyutuna gelince Geçtiğimiz hafta Boğaziçi Türkiye'nin gündemi içinde kayboldular değil mi? Geçtiğimiz hafta Suriye'de Rusya'nın balistik füzelerle bir yerlere vurduğunu okudu insan.
Evet, evet.
Çok
evet.
Anlamlandıramadılar. Üç tane köyünde vurdu falan. Hamran, aynı kadar aynı tadı bulmadılar ama orası kritik yerlerden bir tanesi Termini.
Hatta iki defa hocam, aynı yeri vurdular değil mi? Pazar. İki defa aynı yeri vurdular.
Üç günde beş kere vurdular hocam.
Tabii.
Aynı yeri 40 günde 5. kez vurdu. Yani bu bir ikisi gündemimize geldiği için biliyoruz. 40 günde 5. kez vurdular. Yani çok sık vurdular o bölgeyi. Mesela şu. Deir ez-Zor'dan petrol çıkıyor. Bu çıkan petrolü kendisine gelire dönüştürmek isteyen bir PDVSA var. Rejimin bu petrole mazota ihtiyacı var. Çünkü iç tüketimini ambargolar yüzünden dışarıdan karşılamakta çok güçlük çekiyor. İçeride gaz, mazot, günlük hayatı tutanması için gerekli olan bir malzeme var ve bunu almak zorunda. Fakat Amerikalılar BD'nin rejime satmasını ambargo buluyor. Hayda. Peki nereye satacak? Yani eğer elinde bu kaynağı, bu petrole sahip olmanın bir avantajı olması gerekiyorsa bunu paraya dönüştürmesi gerekiyor. Ne satacak bunu? HDP'ye öbür tarafa satamıyor çünkü onun kendi petrolü var. Yani orada bir müşteri yok. Türkiye ile ilişkileri malum. Türkiye öyle bir şey akıldan hayalden geçebilecek durumda. Geriye kalıyor özgür soruyoruz. Bunu kontrol ettiğinde. Petrol buraya geliyor. Burada bir takım şeylerde, ilkel yerlerde, kurulan yerlerden yani bir tanesinde Termine ile Hamra'da basit damıtma tesisleri falan var. Böyle bunları rafineri az verilen basit şeyler var. Başka yerlerde daha içeriki bazı alanlarda var ama onlar bu kadar etkili değil. Onlar buradan öfine ediyorlar. Ya onlar rejime satıyorlar ya oradan İdlib'e gidiyor. Biraz da oradaki iç tüketime gidiyor. Diyeceksiniz ki ya bunlar savaşmıyor. İyi ama savaşın devam etmesi için de zaten buna ihtiyaçları var. Ortada öylesine bir savaş ekonomisi oluşmuş durumda ki bazı çevreler özellikle dışarıdan aldıkları desteklerle varlıklarını sürdürebiliyorlar. Savaş olmazsa o desteği zaten alamayacaklar. O yüzden karşısındakine de mazot versin ki birlikte savaşabildikleri bir alan olsun. Mühimmat versin ki birlikte savaşabildikleri bir alan olsun. Bu sadece burada geçerli olan bir şey değil. Zaman zaman İdlib bölgesinde de olurdu. Bir grup rejimin kontrol ettiği bölgedeki askeri birimlere operasyon yapıyor. Ağır silahlarla tankları mesela alıyor kaçırıyor. Bu tankın yedek parçası yok. Bu tankın mühimmatı yok. Bu tankı devam ettirecek mazotu yok. Ne yapıyor? Geri satıyor. Geri satıp parasını alıyor. Parasını alması karşılığında kendi grubunu daha uzun süre devam ediyor. Şimdi bu dışarıdan bakınca çok mantıksız bir ekonomik ilişki bitimi gibi görülebilir ama onun kendi habitatında devam edebilmesi için bu tür çatışmaların böyle inanılmaz şeyler var. Yani dışarıdaki insanlara hikaye gibi gelebilecek. Ama bu çatışmanın dönmesi için artık için bir parçası haline gelmiş garip bir ekonomik yapı var. Tabii şöyle düşünelim. Bazı bölgelerde mesela son dönemde en önemli sorunlardan bir tanesi geçen yıl bir operasyonun neticesinde bölgenin gıda sorun çekmeye başladı. Şimdi biz M4 stratejik yol işte buradan Rus'a girecek böyle askeri bir sürü şey anlattık falan ama çok iş şunu konuşmadı. M5 yolunun doğusunda kalan araziler İdlib'de daha çok tarımın yapıldı. M4'ün güneyinde kalan bölgelerde daha çok meyveciliğin, sebzeciliğin yani tarım çoğunun üretildiği yerlerin bulunduğu bölgeler. Bir kısmı rejimin eline geçti, diğer de rejimin doğrudan bombardımanı altında. Asıl gıdasını üretemeyen bölge dışarıdan da ambargo yerse içerideler çok basit tabirle ne yiyip ne içecekler? Rejimli ticaret yapmak zorundalar. O yüzden HDP bir defa rejimli ticaret kapısı açmak için neredeyse Türkiye ile karşılaştık. Böyle kişinin aklına hayale gelmeyecek şeyler oluyor. Dolayısıyla buranın ekonomik yapısının ister daha stratejik bağlamda bir bölge inşasına katkıda bulunacak gelir düzeyinde petrol bağlantısına çerçevesinde. İsterseniz gündelik hayatın devam ettirebilmesi, insanların işte gıda ihtiyacının karşılanabilmesi gibi daha temel bazdaki şeyler zorun. İçeride birbirleriyle sürekli olarak ekonomik ilişkiler yürüten gruplar var. Ve bu gruplar sabah ticaret yaparken akşam birbirine roket atabiliyordu. Bu şey mi? İlk kez burada mı görülüyor? Hayır, ya. Dünyanın pek çok yerinde iç savaşın yaşandığı yerler. Bunları gördük. O yüzden istikrar değil. Peki, bize garip geliyor mu? Geliyor. 10 yılın sonunda bu da garip geliyorsa artık Suriye'de bilmiyorum nereye gidiyor insanlar. Az önce siz de söylediniz. Kaan Hocam da söyledi, Net Hocam da söyledi. 10 yılda doldurdu ama daha biteceğine çünkü kimsenin beklentisi yok burada.
Okey. Şimdi Kaan'a da bir soru soracağım. Bir boyut. Ondan sonra ikinizden de hani gelecekle ilgili beklentilerinizi alarak bitirmek istiyorum. Kaan, aslında sen biraz da giriş yaptın. Türkiye özelinde giriş yaptın. Serhat'la iç tarafı ve ekonomi politiği konuştuk. Sen de biraz da hem bu teknolojinin etkisi, Nihat Hoca'nın en başta söylediği, sen de girdin. İşte IŞİD sosyal medyayı kullandı mesela. Daha önceki çatışma dinamiklerinde, savaşlarda olmayan bir mekanizmayı çok etkili kullandı. Türkiye İHA'ları, drone'ları farklı şekilde kullanıyor. Rusya işte mesela Hazar üzerinden füze atarak vuruyor. Niye yakında uçakla ile vurmuyor da böyle bir şeyle vuruyor? Ya da Karadeniz'den donanmasını niye getirme ihtiyacı hissediyor? İsrail F-35'leri denedi.
İlk kez kullanıldı.
Dolayısıyla aslında bu çatışmanın biz tabii çatışma dinamiklerini takip edenler biliyor ki bu tür çatışmalarda yeni teknolojiler, yeni stratejiler her zaman denenir. Devletler de bunu yaparlar. Ama Suriye'de bizim çok da yakınımızda olduğu için çok hızlı bir dönüşümü de görüyoruz. Teknolojinin farklı kullanımları. Biraz bunlardan daha açabilir misin, bahsedebilir misin? İki, bunlar tabii devletlerin stratejilerini de etkiliyor bir şekilde. Belli devletlerin stratejileri açısından, askeri stratejide ne değişiklikler görüyorsun? Biz Türkiye'den bakınca drone ve onun bağlantılı taraflarını çok görüyoruz tabii ama mesela Rusya açısından bu nasıl bir savaş? Çok uzun zaman sonra bir deniz aşırı çatışmaya giriyor aslında Rusya. Girdi. Pek çok kişi bunu fark etmiyor. Amerika ne yapıyor stratejilerinde? Yani bunları böyle bir toparlayabilirsem farklı bir boyutu ortaya çıkartalım istiyorum.
Şimdi hocam söylediğiniz gibi bu askeri boyutta çok enteresan gelişmeler var. Şeyden başlayalım. Siz Rusya'dan başladınız. Hazar Denizi'nden ilk defa böyle bir operasyon yürüttü. İkinci bir tarihte ilk defayı ekleyerek ve devam ederek gireyim söze. İran'ı kullanarak, İran'daki hava üslerini kullanarak tarihinde ilk defa stratejik bombardıman gerçekleştirdi Rusya. Moskova. Nerede? Suriye üzerinde. Yani Hazar Denizi'nin altından indi. İran'dan geçti. Irak hava sahasını kullandı ve geldi. Suriye'yi bombaladı ve geri dönüş yaptı. Şimdi bunu bu Amerikalılardan alışız biz bu bölgede yaşadığımız için. Florida'dan kalkan uçakların gelip Irak'ı bombalayıp Guam'da bir mola verip tekrar yüklenip geçerken bir daha hani evine dönerken bir daha bombaladığı bir sürecin küçük ölçekli de olsa Ruslar yaşadı. Üçüncü bir boyut Ruslar açısından çok ilginç, bunu ortaya çıktığı zaman çok ilginç gelmişti. Yani biraz da soğuk savaş sürecini anlamaya çalışan birisi olarak tarihinde ilk defa uçak gemisini bir gerçek zamanlı operasyonda kullandı Ruslar. Tek uçak gemisi var. Şu anda da gerçi tamir sürecinde yandı falan, pek beceremediler. Çok zor yani teknolojik olarak, operatif olarak hakikaten çok zor. Yani Doğu Akdeniz'de konuşlanan bir uçak gemisi üzerinden Suriye'ye hava akınları düzenlediler. Donanma hava kuvvetleri üzerinden. Bayağı da bir uçak kaybettiler. Yani oransal olarak Amerikalılarla kıyaslandığında yüksek oran ama öğreniyorlar. Yani bu böyle bilgisayar oyunu olmadığı için yaşayarak öğreniyorlar. Bu Ruslar açısından çok önemli. İkinci konu Rusların elektronik harp düzeyindeki gerçek sahadaki kullandıkları bir süreçte karşı karşıya kaldık Suriye özelinde. Bu nedir? Hava savunma sistemleri, elektronik harpler, karıştırma usulleri ve metotları, teknolojileri burada çatışma sürecinde Rusya üzerinde gördük. İkincisi Rusların sahada ayak basan, postalları ayak basan yapısının çok ciddi şekilde kullanıldığı görüşte Wagner'lerin. özel askeri şirketlerin. Bunun da Rusya üzerinde çok büyük katkısı oldu. Gene bir spillover etkisiyle çok hızlı bir şekilde bir dış politika aracı olarak, yani hocam belki bu literatürde çok güzel yazılıyor, çok güzel şeyler var. 21. yüzyılda dış politika aracı olarak askeri şirketlerin kullanılması. Şimdi mesela Afrika'ya yayıldılar bunlar, Ruslar tecrübeleriyle. İşte Kırım'dan başlayıp Suriye, arkasından Afrika. Bir Rus dış politika aracı olarak kullanılıyor. Yani maden işletmeciliğinden, Afrika için konuşuyorum, kritik altyapı güvenliğine, oradan işte devlet korumasına, yani devlet büyüklerinin korunmasına, muazzam bir alanda bir pazar oluştu, bir yeni bir ekonomi oluştu Ruslar için. Bu gerçekten çok önemli. Diğer bir konu, Rusya'nın askeri işbirliklerini geliştirme alanı yarattı. En önemli konusu işte S-400 meselesi Türkiye ile ilgili. Yani Türkiye'nin bir Rus bombardıma uçağını düşürmesinin bedeli S-400 olarak döndü Türk dış politikasına. Ve o kadar karmaşık bir süreç yarattı ki transatlantik ilişkilerinde hala çözümü konusunda neler olabileceği ile ilgili ciddi bir soru işareti var Türk-Amerikan ve Türk-Brüksel ilişkilerinde. Türkiye'ye gelince, Türkiye 15 Temmuz'un darbe girişiminin travmatik etkisini hani uğraştırarak, yani darbenin travmatik etkisini içine döndürüp konuşma sürecini belki de akıllıca bir yöntemle, bu akıllıca geliyor bana, geç kalmış olsa da, yani Suriye'ye askeri anlamda müdahalede geç kalmış olsa da Türkiye, Ağustos ayında hemen bir müdahaleye başladı askeri anlamda. Yani Türk ordusu iç konulardan, darbenin getirdiği travmatik etkilerden çok ciddi şekilde kurtuldu ve birçok yöntemi, yani çok farklı parametreleri kullanarak, yani standart orduyu kullandınız, özel kuvvetleri kullandınız, istihbaratın paramiliter yapısını kullandınız. Arkasından Türkiye elektronik harp de dahil bu söylediğiniz SİHA İHA sürecinde de müşterek harp ve koordineli harekat konusunda gerçekten çok ciddi bir tecrübe kazandı. Türkiye'yi sadece silahlı kuvvetler anlamında değil, 15 Temmuz'dan sonra yeniden yapılanmaya giren, işte Serhat Hocam konulara daha vakıf, jandarma birliklerinden tutun, polis özel harekat birliklerine kadar bölgede faaliyet gösteriyorsunuz. Yani asayişin hem zabıta gücü anlamında hem de askeri güç anlamında nasıl kullanıldığına dair ben NATO üzerinde bu kadar etkin kullanan bir ülke olduğunu görmedim, bilmiyorum. Yani NATO tarihinde yok bu. Yani hem zabıta gücü kullanacaksınız, polis gücü, polis özel harekat kullanacaksınız, jandarma gibi paramiliter bir yapı kullanacaksınız ve silahlı düzenli ordu kullanacaksınız. Bu yeteneği Türkiye komuta kontrol mekanizması olarak, tekrar ifade, bir know-how olarak gerçekten önemli bir halde tutuyor elini. Önemli bir dış politika gücü olarak kullanıyor. Diğer bir konu, Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yapılanmasında karar alma mekanizmalarını, o bildiğiniz komutanlık usulü çerçevesinde Suriye tam arada kalan bir yapıya denk gelmişti. Yani Avrupa Komutanlığı ile Merkez Komutanlığı arasındaki ilişkide tam sınır çizgisiydi. Örneğin bunun en önemli göstergesi işte İncirlik Hava Üssü iki komutanlık tarafından da ortak kullanılıyor ve Türkiye sınırı aslında bu iki komutanlığın ortak alanını teşkil ediyordu. Burada komuta kontrolde ilk başlarda sıkıntı yaşadılar gibi gözüktü Amerika. Yani kimin kontrolü olacak, kimin müdahale olacak. Burada birdenbire 20. yüzyılın, işte biraz önce söylediğim gri alanın oluşması konusunda herkes öğreniyor. Çok hızlı bir şekilde öğreniyor. Çünkü savaşın öyle bir özelliği var. Serhat Hocam'ın söylediği gibi, yani yaşayacaksanız herkesle simbiyotik ilişki kurmak zorundasınız. Amerikalılar hızlı öğrenmiş gibi geliyor bana. Hangi anlamda? Özel operasyonlar komutanlığının yetki alanlarını genişlettiler. Yani farklı kuvvetlerden özel operasyonlar komutanlığı birlik çekerek, personel çekerek operasyon alanlarını genişlettiler. Ve nitekim Suriye-Irak bağlantısı anlamında söylüyorum. Çünkü ikisini ortak götürüyorlar. Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın ciddi bir etki alanı oluştu. Burada nereden anlıyoruz? Rakamsal olarak açıklanan, açıklanmayan bir rakam var. Amerikan askeri birliğinin ne kadar olduğu konusunda Suriye'de. Ve fakat küçük bir yapı olduğu belli. Yani rakamsal olarak küçük bir yapı olduğu belli. Bunu çok etkin bir şekilde komuta kontrolde kullanma ilgili tecrübe kazandılar hocam. Yani bu çok önemli bir gelişme. Nereden biliyoruz? Afrika'daki operasyonlarında bu tecrübeyi kullanıyorlar Amerikalılar. Yani Suriye bu anlamda da doktrinal gelişmede özel operasyon yetenekleri nasıl kullanılacağı konusunda ciddi bir kazanç sağladı. Diğer ülkelere bakıyoruz. Örneğin bugün çıkan bir yazı vardı. Mesela İngiliz Silahlı Kuvvetleri de bir yapısal değişikliğe gitmeye dair bir süreç içerisinde olduğu ortaya çıktı. Nedir bu? İngiliz özel kuvvet yapısı içerisinde SAS'lere örneğin Rusların faaliyetlerinin, deniz aşırı faaliyetlerinin kontrolünün işte diplomasi, askeri, paramiliter yapıyla beraber yeni bir tugay oluşturarak yüklenilmesi düşünülüyor. Bunlar hep aslında Suriye'de öğrenilen derslerin sonucuydu. Yani hem siyasi anlamda ikili ilişkileri ve çok taraflı ilişkileri götüreceksiniz, hem çatışma sahasında birbirinizin boğazını keseceksiniz taraflar olarak, hem de ortak devriyelere çıkacaksınız, işbirliği pozları vereceksiniz. Bu gerçekten çok zor, çok çetrefilli bir iş. O savaşın bildiğimiz, hani tırnak içinde söyleyelim, hani kalmadı gerçi öyle hiçbir zaman öyle bir süreç yoktu da, benzetmek için o şövalye ruhu, savaşçılık ruhu, savaşın keskin çizgilerle, hatlarla belirli olduğu bir coğrafya olmadığını Suriye bize çok net hatırlattı. Hem diplomatik anlamda hem güvenlik anlamda. İstihbarat boyutu bambaşka bir boyuta geldi. İstihbaratın önemli bir katkısı hem ulusal güvenlik anlamında hem de stratejinin belirlenmesi anlamında moda tabirle yani diplomasiyle istihbaratın ortak alanda nasıl götürülebileceğine dair bir alan da oluştu. Bunu da nereden biliyoruz? En azından Türkiye'deki yapıdan, açık kaynaklar düzeyinden söylemek gerekir. İstihbaratın yönetici bürokratik tarafı Türkiye'nin Suriye ile ilgili bütün uluslararası toplantılarında masada yer aldı. Yani fotoğraf verdiler, görüntü verdiler. Bu istihbaratın kendi dünyasının, o gizli kapalı dünyasının dışında bir yapı olduğunu da bize gösterdi. Dolayısıyla işte son günlerde ortaya çıkan Mısır'la ilişkiler, İsrail'li ilişkiler, Şam'la ilişkilerin olduğuna dair önemli kaynaklardan haberler geldi. Dolayısıyla benim hep ifade etmeye çalıştığım hibrit profesyonellikle ilgili bir dönüşümü çok hızlı yaşadık şeyde. Suriye bize bunu öğretti. Nedir? Asker, istihbaratçı ve diplomat arasındaki mesleki ayrımların eridiğini, bunların bir pota içerisinde bir personel üzerinde, bir kurum üzerinde ete kemiğe büründüğü bir yapıya döndü. Hibrit profesyonellik anlamında. Bu benim açımdan önemli bir gelişme. Yani bunu ben dikkatle anlamaya çalışıyorum bu süreci. Bunu Amerikalılar da öğrendi. Avrupalılar öğrendi. İşte mesela Hollandalılar bu konuda çok yetenekli olduğunu ortaya çıkarttı. Yani Fransızlar kendi başka sorunları var. Çok fazla teknik anlamda ilgilenemediler. Afrika'yla boğuşuyorlar. Ama NATO içerisinde tekrar ifade etmek gerekirse Türkiye'nin batıya dönük sorunlarının halledilmesi konusunda elinde iyi bir sermaye birikti. Bu Türkiye açısından önemli. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum hocam. Yani bu yakında herhalde tekrar gündeme gelecek. Batı ile olan ilişkilerde nedir bizim avantajımız? Bunu kullanması gerekir Türkiye'nin. Diğer taraftan teknolojik olarak sürece baktığımızda sürekli bir merdiven ilişkisi vardır biliyorsunuz. Yani teknoloji, savaş, karşı teknoloji. Yani süreç ve kontur süreçler birbirini merdiven şeklinde takip ederler. Türkiye'nin buradaki önemli gelişimi işte Kafkas 2. Karabağ Savaşı'nda da ortaya çıktı. Teknolojiyi komuta kontrol merkezinde mesafe uzak olmasına rağmen iletişim metotlarının gelişmesinden dolayı Ankara üzerinden bir sınır ötesi operasyonu yönetebildiğini gösteriyor. Yani Türk kurmayının bütün handikaplara rağmen, bütün kesintilere rağmen ciddi bir operasyonu yönetebildiği ortaya çıktı. Ve bu teknik anlamda şunu gösterdi bize Türkiye açısından. Soğuk Savaş'ın her ne kadar teknolojik olarak sahada kullandığı üçüncü taraflara verdiği malzemenin eskiliği, demodeliği ne kadar olursa olsun netice itibariyle insan öldürür bunlar. Yani böyle şakası yok. Yani Rus teknolojisi Sovyet döneminden kalmış olsa bile örneğin Suriye'de ya da Ermenistan'da kullanılan teknoloji neticede öldürür insanı bunlar. Yani bunun şakası yok. Türkiye muhtemelen Sovyet silah sistemine darbe vurdu. Yani o algıyı kısmen değiştirdi. Yani bir Sovyet savunma sistemine Türkler darbe vurabiliyor. Bu çok önemli bir trademark bence Türkiye için. Diğer bir konu, eğer teknolojiyle süreçle ilgili gelişme, Suriye Savaşı'nın bize öğrettiği rakamlar açıklanıyor. Muazzam bir bölgeye silah satışı var, ihracatı var. Yani bu işten tabii her zaman olduğu gibi Amerikan şirketleri açık ara lider gibi görünüyorlar. Yani Arap ülkelerine, Orta Doğu'ya, İsrail'e muazzam satışlar yapmışlar bu son 10 senede özellikle. Çünkü krizin getirdiği güvenlik endişesi insanları bambaşka bir boyuta ortaya çıkartıyor. Şunu söylemek gerekir belki de, diplomasi bundan sonra çantasında çok büyük bir ağırlık olarak, yani bir diplomat sırt çantasında sahaya girdiği zaman, kendi sahasına girdiği zaman güvenlikle ilgili ve askeriyle ve istihbaratla ilgili konularda çok teçhiz edilmiş olmak zorunda kalacak bilgi olarak. Kendi ülkesinin kurumlarıyla koordine konusunda o eski bürokratik kıskançlıkları, çekememezlikleri bırakmak zorunda kalacak. Milli menfaatlerin daha iyi sahada kullanabilmesi anlamında. Ama burada önemli bir husus var. Rusların etkinliğinin kendi iç ekonomik sorunları ve siyasal sorunları bir tarafa bırakarak çok hızlı şekilde öğrendiğini ve etkili bir yapıya kavuştuğunu zannediyorum birkaç sene sonra daha net göreceğiz hocam. Yani Moskova açısından. Çok önemli kazanımları var. O tarihsel bilgi birikimini kullanıyorlar. Nereden bunu çıkartıyoruz? Amerika'ya, Washington'a bakıyorsunuz. Üç başkan eskidi. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları devir daimle dönüyorlar. Trump döneminde bu artarak gitti. Yani vekaletle bakanlıkları yönetti. Üst düzey bürokrasi yönetti Trump. Amerikan tarihinin toplamından daha fazla mesela. Savunma Bakanı'nı vekaletle yönetenler Amerikan tarihinde daha fazla. Sadece 4 yılda. Ruslara bakıyorsunuz yani sağlam bir şekilde görüyor. Yani şimdi Lavrov'la konuşsanız size Rus, yani Suriye özelinde ilk başladığı günden bugüne kadar getirir. Ama şimdi Blinken bunu getirebilir mi? Devlet düzeyinde söylüyorum. Akademik bilgi, cari bilgi anlamında değil. Getirecek kimse gözükmüyor. Ha, Amerika'nın kurumları bunu getirebilir mi? Ben söylemiyorum. Son Şam'a ayak basan Amerikan Büyükelçisi biz diyor süreci anlamamışız, Suriyelileri tanımamışız dedi. Yani bunu ötesi yok. İyi tanıyan, sahayı iyi tanıyan, iyi anlamaya çalışan, bu bölge uzmanlığının ötesinde bir yapıya geçecek gibi gözüküyor hocam. Yani bu belki benim henüz yeni olduğum, sizlerin yıllarını verdiğiniz bu akademik disiplin içerisinde bu saha çalışmalarının, bölgesel çalışmalarının da başka bir boyuta evrilmesiyle ilgili bir şeyler olabilmesi gerekiyor anlamak adına. Yani dil bilmek, oranın kültürünü, dansını, yemeğini bilmek, tarihini bilmek, şiirini, müziğini bilmek başka bir şey. Bunun nasıl evrileceğiyle ilgili olan süreci anlamak başka bir şey. Serhat Hocam'ın söylediğine geleyim son cümle olarak. Şimdi 2005-2006 yıllarına Şam'a baktığınız zaman Esad yönetimi, o hani onların tabiriyle bir Halep Baharı yaşamıştı bunlar. Şimdi biz tabii çok çabuk unuttuk bunları. Şimdi o Halep Baharı sürecinde Şam'daki o şehir merkezinde tarihte olmayan şeyler oldu mesela. Yani İslam peygamberin, Hazreti Muhammed'in hadisleri Şam'da asıldı. Yani şeylerde. Bunu asan rejimdi. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Şimdi bunların, yani orada o kadar diplomat geçti, o kadar insanlar görev yapıyorlar, ülkelerini temsil eden insanlar var. Yani birisi kafasını kaldırıp da, bunlar tabii raporlandı ama ne hissettirdi bu? Yani peygamberin hadisinin yani Nusayri yönetiminin hakim olduğu Suriye'de Şam sokaklarında, ana meydanlarda, o bağımsızlık meydanlarında nasıl kullanıldığını çok iyi analiz etmesi gerekiyordu. Serhat Hocam'ın söylediği gibi, yani ekmek bulamayan insan kırsal kesimden şehir merkezlerine göç etmeye başladığı zaman ekmeksizlikten, bunun maliyetinin ne olabileceğini muhakkak yazan vardır. Sorun orada, işte anlamak sorunu orada değil. Bunun ne anlama ve mekanizmaya nasıl dahil edileceğini, çatışma sürecine nasıl dahil edileceğini başka bir modellemeyle, başka bir akademik anlamda, şimdi biraz kendimi zorluyorum, nasıl bir modellemeyle ele alınması gerektiği bize bunu Suriye öğretti. Yani özellikle Türkler açısından, çünkü 9 milyon Suriye'ye biz bakıyoruz. Yani bunun milli gelirden paylaşımını tutun, ekonomik etkilerine, sosyal etkilerine, buna birisinin çözüm bulması gerekir.
Evet.
Deyim ve evet. Sözü söyleyeyim.
Yani çok yaralı bir konuya dokundun aslında. Şimdi Türkiye'de daha bu anlamda birinci nesil bölge çalışmalarını kurup oturtturamamış olduğumuz için, yani herkesi, hepimizi işin içine katarak söylüyorum, dünyada başka ikinci nesil, üçüncü nesil bir bölge çalışmaları anlayışına evrilmekte olduğundan bahsediyorsun. Biz burada daha biri yapamamışken bu üçü nasıl yapacağız diye ben şimdi kafamda soru işaretleri olmaya başladı. Belki artık biri ikiyi atlayıp direkt üçten başlamak gerekecek.
İşte geri kalmış ülkelerin avantajlarından biri.
Böyle bir yani bunu kullanabilirsen bu önemli bir avantajdır. Direkt o süreçleri atlayıp, ama kullanamazsan, oradan gitmeye devam edersen çok sıkıntılı olur. Neyse, onu ayrıca başka bir programda tartışalım. Şimdi yani çok da uzattık aslında yine. Çünkü çok konuşacak şey var Suriye ile ilgili göz ardı edilen. Bugün bile şu anda sizin söyledikleriniz o kadar farklı boyutlarını ortaya çıkartıyor ki gündeme hiç gelmemiş. Bir sürü boyut var aslına bakarsanız. Çok kısaca böyle ikişer üçer dakika gibi buradan nereye gideceğiz? Suriye'de bundan sonra ne bekliyorsunuz? Nasıl bir evrim yaşanır? Belki Serhat bakarken biraz da İdlib'e de bakabilirsen, çünkü artık bir yıl oldu. Sanki bana oradaki fokurdama taşma noktasına geliyormuş gibi de geliyor. Bilmiyorum. Uzaktan bakıyorum.
Aman gelmiş.
Aman gelmesin. O ayrı bir şey, ama biz analiz ediyoruz. Biz temennilerimizi dile getirmiyoruz. Ona da dokunarak ben böyle 2-3 dakika Suriye'nin geleceğinde ne görüyorsun şu anda?
Hocam, belki önümüzdeki programlardan bir tanesinde başka da şey var. Siyasal çözüm nasıl bulunabilir için tercih ayırmamız gerekecek. Yani hani sonuçta bu iç çatışma bir noktada taraflar masaya oturacak ve herkes pozisyonunu net bir biçimde ortaya koyacak ve onun üzerinden pazar
gelecek. Tabii.
Ama daha ona bence gelmedi. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem bence rötuş dönemi. Ne demek rötuş döneminden kastım nedir? Geldiğimiz noktada Rusya'nın etki alanında bir bölge oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin etki alanında bir bölge oluştu. Türkiye'nin etki alanında bir bölge oluştu. Bir diğer alanında da küçük cepler var. Bunun dışında kalan da bir tek yer var. O da çünkü şeyi ayırt etmek gerekiyor. Türkiye'nin tam etki alanı değil. Yani Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, efendime söyleyeyim, Barış Pınarı bölgelerini hiç tutamazsınız. Biz İdlib'de bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri varlığı mevcut. Rejimin buraya askeri olarak girmesini engelliyor. Ama bir Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda olduğu gibi yeni bir düzen inşası, yeni bir yeniden yapılanma projesini Türkiye orada hayata geçirmiş falan değil. O ikisi çok farklı bir şeyden var. Bu arada başka bir entite büyüyor. O entitenin nasıl sürece entegre edileceği de edilemeyeceği büyük bir problem. Başlangıçta bu. Dolayısıyla hani aman gelmesin derken kastım, evet haklısınız, yani biz niyetimiz üzerinden yapamayız böyle bir şey, ama geldiği zaman eğer çatışma 2019 yılının sonlarında olduğu versiyonuna dönecek olursa, bu yereldekilerle rejimin çatışması falan gibi olmayacak. Bu devletler arası savaşa dönüşmesi çok büyük ihtimal olan bir şey. Bu Suriye iç savaşında henüz bizim görmediğimiz. Bir bunu görmemiştik diyeceksiniz muhtemelen. Bir o eksikti. İnşallah eksik tamamlanmaz, ama o boyuta gelecek olursa böyle bir risk var.
Çünkü bu sefer Türkiye de çok ciddi bir askeri güçle orada. Rusya zaten orada, rejim zaten orada. Aslında olursa çatışma diye senin beklediğin bunlar arasında bir uluslararası çatışma olma ihtimali. Ve bunun da herkes farkında muhtemelen zaten yani.
O yüzden de herkes zaten bunları çok dikkatli atıyor. Yani efendim mesela bir sen süper olduğu gibi 3 tane köyün içerisinde yok rejim girdi, yok Burasettin girdi, şey girdi, ismini sayabileceğim bir sürü Ararmışam girdi, orada onu vurdu, bunu vurdu gibi bir şey değil bu. Bu sefer bambaşka bir şey söz konusu. Yani o yüzden İdlib'deki çatışma barometresini iyi ölçmemiz lazım. Eğer orası büyürse bu böyle hani Suriye'nin sadece iç dinamiklerinde 5 köyü, 6 kasabayı bilmem ne yetkileyecek bir şey olmayacak. Bu bölgedeki denklemi komple değiştirebilecek bir şey olabilir. O yüzden İdlib'de bulunabilecek en iyi çözüm çatışmasız çözüm. Herkes de bunun farkında. Neden ötüştürmem değil? Çünkü belli kazanımlar var. O ötüştürmenin kenarlarından işte oradaki 3 köyü bu alıyor, 5 köyü bu alıyor ve bunu mümkün olduğunca az maliyetle. Yani yarın öbür gün mesela bu bombalanan köyler falan var ya. Sırın vurduğu yerler. Şimdi oraya iki tane rejim kuvveti ilerler. Orayı ele getirir de Sarbuk'ta bir oldu falan yaparsa şaşırma. Yani o tür şeyler meydana gelebilir. Dolayısıyla bence Nihat Hocam'ın söylediği o bir pilotoya girdik, o piloto aşağı doğru evriliyor dedi ya. Aşağı doğru evrilmeye başladı. Daha başladı. Neden daha başladı? Hocam sizler de takip ettiniz. Buraya dünyada iç savaşların pek çoğundan daha fazla silah aktı. Sadece büyük silahlardan, strateji silahlardan bahsetmiyoruz. Uçaklardan, işte füzelerden, roketlerden vesaire bahsetmiyoruz. Küçük çaplı silahlardan bahsetmiyoruz. Böyle tam bir cephaneliğe dönüştü. Şimdi herkesin elinde böyle bir cephaneliğe erişim varken kimse masada ya ben burayı kaybetmek istemiyorum dediği zaman yok yok sen bunu vereceksin denildiğinde öyle kolay kolay kabul etmiyor. Yani tam bir cephaneliğe dönüştü bu bölge. Böyle bir sorun var. Diyelim ki yarın herkesin iradesi ortaklaşa olsa ve bir çözüm bulunması noktasında anlaşılsa sadece bakın bir sürü diğer konuyu bir tarafa koyuyor. Güvenlik sektörünün yani ülkede meşru şiddet tekelinin hangi organizma çerçevesinde kimin kontrolünde bulunacağına ilişkin düzenlemenin yapılması yıllar olur. Yani nasıl bir ordu teşkilatlanması olacak, ülkenin genelinde nasıl bir polis teşkilatlanması olacak, nasıl bir kırsal alanda yönetim nasıl sağlanacak, bunun rütbesi nasıl belirlenecek, birliği nasıl oluşturulacak, silahı kim kontrol edecek, cephaneyi kim sağlayacak, bunlar çok detay gibi görünen.
Ki daha orada bile değiliz yani. Tabii.
Yok, tabii çok yani hani bunlar çok detay gibi
görünen. Çok uzak noktalar, evet.
Yani şöyle söyleyeyim, bizim Fırat Kalkanı bölgesinde bu aşamaya gelmemiş yaklaşık 1880 km2'lik bir alanda 4 kız. Kaldı ki tek otoriteden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden. Hani bilmem kaç tane devletin masaya oturup da nasıl bir güvenlik sektörü inşa edebileceğine ilişkin karmaşık bir pozisyondan uzlaştıracağı bir şeyden değil. Dolayısıyla yarın bu karar verildiği zaman da yani ülkenin siyasal yapısı üniter mi olacak, federatif mi olacak, farklı bölgelere mi ayrılacak, bir parçalanma mı yaşanacak, ekonomik kaynakları kim kontrol edecek, kültürel bir özel olacak gibi konulara girmeden son derece teknik bir boyutun ama önemli bir boyutun sesinden gelebilmek için de yıllar gerekecek. Bu şeyde devleti yıkmak kolay da yeni baştan tahmin etmek çok zor bir şey. O yüzden ben önümüzdeki 10 yılında Suriye'de belki geçtiğimiz 10 yıl kadar yoğun çatışmalara sahne olmayan ama belli ölçekte çatışma dinamiklerini devam ettireceği bu çatışma dinamiklerinin komşu ülkelere farklı şekillerde yansımayı sürdüreceği bir dönem olacağını düşünüyorum. Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Herhalde iç savaş çalışanlar için bir iç savaşın üçüncü devletlere yayılması etkisini bu kadar çok örneklendirebilecek bir çok az yakın tarihte örnek var. Sadece kendi örneğimizden bakalım. Milyonlarca Suriye'nin ülkemize girmesi. Ülkemizde mesela PKK yandaşlarıyla IŞİD yandaşlarının birbirlerine günler boyunca öldürmesi, savaş açmaları. 2014 yılında insanlar birbirlerini öldürdüler Türkiye'de. Birden çok terör örgütün yani radikal solundan tutun etnik bürücüsüne, radikal selefisinden tutun da diğer unsurlara kadar bunun hepsinin terör ihraç ettiğini hatırlayın. Yani sadece Türkiye örneğinde bile iç savaşın ne kadar etkili olduğunu gösterebilir. Dolayısıyla herhalde iç savaşa ilişkin bundan sonra düşünecek en önemli şey sınır güvenliğinin sadece sınırda alınacak tedbirlerle değil de ülkenin her iki tarafında hem kendi içinde hem dışında kolektif bir zihinle bulunacak çözümlerle alınabileceğine dönük olacaktır. Biz bu 10 yıl bunu düşüneceğiz. Bana öyle geliyor.
Peki Kaan Hocam, ne düşüneceğiz bu 10 yıl Suriye ile ilgili olarak? Şimdi, sen nasıl görüyorsun?
Serhat Hocam açıkladı. Ben şimdi tarzında işte biraz böyle bir provokatif başka bir şey. Şimdi ben olayı güneye çevireyim hocam. Suriye'nin güneyine çevireyim. Hı. Yani kuzeyde bu iş bitmeyecek. Yani Türkiye gerçekten çok handikaplı bir sürece dahil olacak. Yani bunun bir sürü boyutu var. Ekonomik boyutundan tutun, insani boyutu, eğitim boyutu. İşte biz mesela Mersin'de yaşıyoruz. Yani Suriyeli öğrencilerin sorunları var. Bunların birisinin çözmesi gerekecek. Şimdi benim bakmak istediğim perspektif, bu sınır değişikliğinin bölgede nasıl bir yapı ortaya çıkartacağıyla ilgili İsrail'le bakmak istiyorum.
Mesela yani Golan tepeleri çoktan el değiştirdi değil mi? Amerika kabul
etti. Evet, şimdi yani. Şimdi ona geleceğim hocam. Yani bölgeyi çalışanlar, biraz harita üzerinden işte okuma yapanlar yani bilirler ki şimdi Golan'dan aşağı indiğiniz zaman düzlüğe inersiniz, alanlara inersiniz, tarlalara ve arkasından da Şam yolu size açıktır. Şimdi o bölgedeki tarım yapılıyor. Tarım yapılıyor orada Suriye tarafından. Düzlüler var. Yani şimdi yarın bir gün bu ülkede bir parçalanmayla ilgili hocamın söylediği, yani nasıl olacak, kim karar verecek bunlara, bir oturulacak, konuşulacak. Yani oradakiler de dese ki ya bu Yahudiler işte fena adam değil, ticaret de yapıyoruz. Nasılsa Golan'ın ilhakı ile ilgili süreç tamamlandı. Amerika tanıdı çünkü, Trump tanıdı. Tepelerin Tel Aviv tarafından hükümranlığı olduğuna dair. Şimdi bunu biraz aşağı indirsek. Çünkü İsrail'in pattern'ını da biliyoruz. Genişleme pattern'ını. 60 yıldır, 48'den beri nasıl genişlediği konusunda. Bir 48 yıl, bir 60 yıl daha bunu devam ettirirlerse, hani salam taktiği gibi bir dilim, Golan'ın biraz aşağısı, biraz da Lübnan'da güvenlik ilgi alanlar falan. Nasılsa Arap monarşileriyle aram da bu ara fena değil. Bir 10 yıl bunu götürüp paralel bir şekilde Suriye'de böyle bir denkleme mi girerim derse ve iştah kabartıcı bir ortam ortaya çıkarsa başkaları ne düşünür acaba? Yani bu süreçle ilgili başka neler olacaktır? Yani birisi çıkıp şunu diyebilir mi? Nasıl olsa bu kadar ben de çok yatırım yaptım. Kültürüm, dilim, param, ekonomim, eğitimim, işte fakülte açtım, yüksek okullar açtım, hoca gönderdim. Yani akademisyen şimdi var orada netice itibariyle. Yani olabilecek en son şey akademisyenin bir savaş bölgesine gidip herhalde eğitim vermesidir diye düşünüyorum. Çünkü barış ortamı gerekir ders vermek için. Şimdi bu kadar da iş yaptık, yani bunun da bir şeyi olsun denmez mi acaba diplomaside, masada? Denebilir. Dolayısıyla çok karmaşık süreç bizi bekliyor. Nihat Ali Hocam bunu, kendisi yok ama şey yapalım, hatırlayalım kendisini. Yani bu bizi gömer, yani bizim nesli gömer, başka nesle de aktarılır bu Suriye meselesi. Dolayısıyla hocam...
Ya Serhat 10 yıl şey yaptı, sen bizim nesline geçtin yani. Sonraki nesle kadar götürdün sorunu, problemi.
Kesinlikle hocam. Şimdi mesela...
Hayır, bazen şey soruyorlar ya böyle popüler, hocam ne zaman barış olur Suriye'de diye. Ben ondan sonra artık sana atıfla Kaan, bu bizi aşar diyeceğim ya. Bizden sonraki nesle sorun bunu.
Kesinlikle hocam. Şimdi... bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Humus ve Hama süreçlerini yaşadıkları için Suriyeliler. Şimdi o nesil gitti. Yani o nesil hatırlayanlar tabii ki var. Yani old guardlar şeyde hala hayatta olanlar var. Baas Partisi'nde ona yetkili talimat veren, o işin operasyonel kısmını yürütenler. Zaten onların aklıyla gitti. Bir de şöyle bir şeyle karşılaştık Suriye'de bizim açımızdan. Yani babasına rahmet okutan bir oğulla karşılaştık. Ve şiddetin boyutu artarak gitti Orta Doğu'da. Dolayısıyla herkes bunu öğreniyor. Şimdi DNA'sında işlendi. Yani Suriye'de rejiminde bugün 25-30 yaş arası olan, savaş başladığında ortaokulda olup şimdi işte Teğmen, Üsteğmen, Suriye dışişlerinde işte 3. katip, Suriye Savunma Bakanlığı'nda uzman yardımcısı, yani bir bürokraside bir yapı oluştu. Şimdi bu çocukların yarın 30 sene sonra, 40 sene sonra ülke yönettiğin, yani ülkenin konumuyla ilgili politika belirleme noktasına geldiğini düşündüğünüzde herhalde bugünleri iyi hatırlamayacaklardır. Yani
tabii.
İç savaştan çıkmış bir nesil. Dolayısıyla
yani şeyi benim... çok güzel aslında. Yani iç savaş bitirmek bir savaş bitirmek gibi değil. Yani devletler arası savaşta anlaşma imzalayıp sınırınıza çekilebilirsiniz. Birbirinizi sevmemeye, hatta nefret etmeye devam edebilirsiniz ama o sınırdan ayrım mümkün. Ama komşunuz... iç savaşta bu mümkün değil. Yani bu iç savaştaki o nefret düzenini öğrenmiş, onu yaşamış, acılarını hissetmiş insanların ertesi gün birlikte yaşamayı öğrenmeleri, birlikte üretmeyi öğrenmeleri pek öyle kolay olacak bir şey değil tabii. Yani bu, bize bunu da gösteriyor bu çatışma.
Tabii hocam, şimdi Serhat hocama gene atıfta bulayım, bu reconciliation süreci ya da silahtan alındırılıp topluma entegrasyon süreci savaşan grupların o kadar önemli ki Kosova bunu, yani nispeten homojenitenin, etnik homojenitenin ve siyasi anlayışın çok yoğun olduğu, gerçi küçük ama çok yoğun olduğu bir alandı. Yani işte Arnavut ağırlığının olduğu, kültürünün ağırlığı var, Müslüman yapı ağırlığı. Yani baktığınız zaman, tırnak içerisinde söylüyorum, laboratuvar şartları daha uygun gibi gözüküyor. Şimdi UÇK'nın orada tasfiye edilmesinin süreçlerini insanlar yaşadılar. Yani okuduk, gördük orada. Olmadı mesela. Yani genç çocuk bir çatışma içerisine girdi. Bunu rehabilite edelim, topluma kazandıralım ve tamamen homojen, neredeyse homojen bir yapı. Yani herkesin konuştuğu, dilini anladığı, yemeğini beraber yiyip içtiği, öyle Suriye gibi çok boyutlu bir demografik yapı da yok. Olmadı mesela. Nereden biliyoruz? Geldiğimiz nokta Kosova Cumhurbaşkanı'nın yani savaş suçuyla yargılandığı süreç. Kaç sene sonra? 99-2020. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Evet, 20 evet. Savaşın bittiğinden sonraki 21 sene sonra aldılar adamı. Şimdi 2021 Suriye Savaşı. 21 sene sonra Esad'ın oğlunun, Beşar Esad'ın oğlunu tırnak istiyorum. Lahey'e götürülmeyeceğinin garantisi ve onun yaratacağı sonuçları. Nereden biliyoruz? İngiliz vatandaşı olan Esma Esad'ın İngiltere'de geçen hafta gene yaptılar. İngilizler çok mahir, sizler daha iyi biliyorsunuz bu konuda, bu işlerde. Yani insanlığa karşı suçla ilgili soruşturma başlattılar. Çünkü İngiliz vatandaşı.
Bu ne kadar yıl sürecek ve nereye gidecek? Tabii oraya bir şey, göle maya çalıyor.
Tabii. Yani İngiliz taktiği. Şimdi ben onu okudum. Bugün de sabah normal eski alışkanlıklardan, yani dünyada ne oluyor, yani sabah kahvesi yerken gazeteler, yani internete bakarken. Şimdi SAS'lerin gri alanlarda bir tuba yüzeyinden Ruslarla mücadele adı altında bütün dünyada diplomatik, yani İngiliz çıkarlarını, kraliçenin yüksek çıkarlarını nasıl korunacağı dair bir yapı dönüşümü gerçekten ilginç geldi bana. Şimdi bunu burada olduklarını biliyoruz. Yani Suriye'de iş yaptıklarını biliyoruz. Nereden biliyoruz? SAS'lerin mesela, hemen keseyim. IŞİD'in elinde bulunan çocuklarının kurtarılması konusunda, İngiliz vatandaşı bir bayanın, IŞİD'e katılıyor. Ve çocukları var, İngiliz vatandaşı. Çıkarttılar mesela Suriye'den SAS'çiler. Yani burnumuzun dibi. Yani bunların, bu tür alanların çok yoğun kullanıldığı bir coğrafyada yaşadığımız için bizim çok mahir olmamız gerekiyor. Yani devlet bürokrasisinin, dış politikanın bu alanda çok mahir olması gerekiyor. Çünkü operatif yetenekleri o kadar iyi kullanmaya başlayacaklar ki bunlar. Yani bunu küçük gruplardan devlet boyutuna kadar farklı bir sürece evrildiği zaman, bu Suriye'deki barış, tınakını söyleyeyim, barışa geçilse bile bir gelenek olarak şiddetin ya da şiddete bağlı tehdit unsurunun bir siyasi araç olarak kullanıldığı Suriye gelecekte ucu açık hocam. Yani tünelde bir ışık yok.
Peki. Nihat Hoca'nın olmadığı ortamda yine 1,5 saati geçtik. bu Odak Suriye konuşmalarına başladığımızda 20 dakika, 30 dakika hedefliyorduk. En başta ilk birkaç programı da tutturduk onu. Ama artık 1,5 saat ortalamasına oturmuş durumdayız. Ama konuşacak da çok konu birikiyor, birikmiş durumda Suriye'de. Toplumsal anlamda yüzeysel konuşulan pek çok şeyi arka planını deşmek gerekiyor. O yüzden biraz uzun oluyor. Bizi izleyenler umarım sıkmadık bu sefer de. Bir 10 yıl sonra 20. yıl programı yapmamak dileğiyle bu sefer de bu kaydımızı böyle sonlandırıyoruz. Bir sonraki Odak Suriye'de görüşmek üzere diyorum.